Hey Charles diye bağırdım. Dün gelmekle ne iyi ettin değil mi? Hiçbir şey söylemedi fakat bana gülerek baktı. Kendisini daha şimdiden ava kaptırmıştı. Biraz sonra iri bir yılan balığını kıstırmak amacı da yardıma çağırdım onu. Ellerimizi birleştirdik balığı yakalamak için. Bundan sonra sıra bir diğerindeydi. Çamur yüzümüze gözümüze bulaşıyordu. Bazen batıveriyorduk birden ve su baldırlarımıza kadar çıkıyordu. Kısa sürede sırılsıklam olmuştuk. Oyunun heyecanıyla birkaç çığlık atıp birkaç söz ettik birbirimize. Fakat akşama doğru şansa sen diye hitap ettiğimi fark ettim. Böyle konuşmaya ne zaman başladığımı bilmeksizin. Bu ortak eylem uzun bir konuşmadan daha fazla birbirimizi tanımamızı sağlamıştı. Marcel'in henüz gelmemişti ve gelmedi de. Fakat onun yokluğuna üzülmüyordum artık. Hatta bizim neşemizi biraz engellermiş gibi geliyordu bana. Hemen ertesi gün şansı bulmak üzere evden çıktım. Birlikte ormanlara doğru yola koyulduk. Topraklarını pek iyi tanımayan ve onları tanımaktan da pek az endişe duyan ben, Charles'ın bunları çok iyi tanıdığını, ayrıca çiftlik kiralarının dağılımını iyi bildiğini görünce bir hayli şaşırdım. Bana pek haberim olmayan şeyleri, 6 çiftçimin olduğunu, çiftlik kiralarından elime 16 ile 18 bin frank arası geçebileceğini, bu paranın ancak yarısını alabilmemin ise yapılan her türlü onarımlar ile aracılara verilen ödemelerden kaynaklandığını anlattı. Tarım alanlarını incelerken zaman zaman gülmesi, kısa sürede topraklarının işletilmesinin sandığımdan ve Bokacı'nın açıklamalarından daha az mükemmel olduğu kuşkusu uyandırdı bende. Şahsı bu konu üzerinde konuşmaya yüreklendirdim. Çünkü Bokacı'da beni öfkelendiren bu pratik zeka, bu çocukla eğlendirici bir şey oluyordu benim için. Gezintilerimizi günler boyunca sürdürdük. Malikane büyüktü ve her köşesinde girip çıktıktan sonra bu kez yöntemli bir biçimde yeniden başladık gezinmeye. Charles iyi ekilmemiş tarlaları ve katır tırnakları, deve dikenleri, yabani otlarla dolu toprakları gördükçe hissettiği kızgınlığı benden gizlemiyordu. Nalasa bırakılmış topraklara duyduğu nefretini paylaşmamı sağlıyor, daha iyi düzenlenmiş bir tarımı onunla birlikte düşlememe neden oluyordu. Fakat dedim ilk önce ona, bu kötü işletmeden kim zarar görüyor? Yalnızca çiftçi öyle değil mi? Çiftliğinin geliri değişse bile bira fiyatını değiştirmiyor. Charles sinirlenmişti biraz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz diye yanıtlamakta bir sakınca görmedi ve ben de gülümsedim hemen. Yalnızca geliri düşünmekten kapitalin yıprandığını göremiyorsunuz. Topraklarınız kötü ekilmeleri nedeniyle değerlerini yitiriyorlar yavaş yavaş. İyi bakılıp daha fazla ürün verirlerse korkarım çiftçi canla başla işine sarılmaz. Çiftçinin elinden geldiğince ürün toplamayacak kadar çıkarına düşkün olduğunu biliyorum. İşçi ücretlerinin artışını hesaba katmıyorsunuz diye devam etti şahıs. Bu toprakların çoğu çiftliklerden uzaktır. Ekildiklerinde hiçbir şey getirmezler ya da çok az fakat bozulmazlar hiç olmaz. Konuşmamız sürüyordu. Bazen tarlaları adımlarken bütün bir saat boyunca aynı şeyleri yenileyip duruyorduk sanki. Fakat ben dinliyordum ve yavaş yavaş bir şeyler öğreniyordum. Ne olursa olsun babanı ilgilendirir bu iş, dedim bir gün sabırsızca. Charles kızardı biraz. Babam ihtiyar, dedi. Kira sözleşmelerinin uygulanışını denetlemek, binaların bakımını yapmak, kira gelirlerini toplamak gibi birçok işi var. Buradaki görevi bir reform yapmak değil. Sen ne gibi reformlar öneriyorsun? Diye sürdürdüm sözlerimi. Fakat Charles yanıt vermekten kaçındı. Bu konuyu bilmediğini ileri sürdü ancak ısrarlarımla açıklamada bulunmaya zorladım onu. Ekmedikleri bütün toprakları çiftçilerin elinden almak diye öğütledi sonunda. Eğer çiftçiler tarlalarının bir bölümünün adası bırakıyorlarsa, bu size hiç ödemeyecekleri bir fazlalığa sahipler demektir. Tarlaların hepsini ellerinde tutmak isterlerse, o zaman çiftlik kiraları arttırılmalıdır. Bu ülkede herkes tembeldir, diye ekledi. Sahibi bulunduğum 6 çiftlikten kendi arzumla en fazla gidip gezdiğim La Morinière Hakimtepe üzerinde kurulmuş olanıydı. Lavalteri'ydi adı. Kiracısı olan çiftçi hiç de sevimsiz değildi. Seve seve laflıyordum onunla. La Morinière'e daha yakın olup Şato Çiftliği diye adlandırılan çiftlik yarı ortakçılık sistemine göre yarı yarıya kiralanmıştı. Ve bu sistem mal sahibinin yokluğunda hayvanların bir bölümüne bokacın sahip olması sonucunu doğuruyordu. İçimde güvensizlik duygusu uyanmış olduğundan, namuslu bokacın beni aldattığından ya da hiç olmazsa başkalarının beni aldatmasına göz yummasından kuşkulanmaya başlamıştım artık. Atlarımla davarlarım için ahırlar ayrılmıştı gerçekten bana. Ama bu ahırların çiftçinin inekleriyle atlarını benim yulaflarım ve samanlarımla beslemek için icat edildiklerini düşünmeye koyuldum kısa bir süre sonra. O ana kadar Bokaj'ın zaman zaman bana anlattığı en inanılmaz haberleri iyi niyetimle dinlemiştim. Ölümler, sakat doğuşlar, hastalıklar, kabul etmiştim hepsini. Çiftçinin hastalanan bir ineğinin benim ineklerimden birine dönüşeceğini, ne de çok iyi olan bir ineğimin çiftçininkilerden biri olacağını aklımdan geçirmemiştim bile. Ancak şahsın birkaç düşüncesiz uyarısı ile benim birkaç kişisel gözlemim gözlerimin aşılmasına neden oldular. Sonra aklım bir kez uyandı mı daha hızlı işlemeye başlar. Haber verdiğim Marcel'in bütün hesapları özenle kontrol etti ama hiçbir hata bulamadı. Bokaj'ın doğruluğu bu hesapların içine sızılmıştı. Ne yapmalı? İşi oluruna bırakmalı. Fakat en azından gizliden gizliye uyarılmış olarak ve pek sezdirmeden hayvanları gözetliyordum artık. 4 atım ve 10 ineğim vardı. Beni tedirgin etmek için yeterliydi bunlar. 4 atımdan biri 3 yaşını geçmiş olmasına karşın hala Tay diye adlandırılan bir attı. O sıralar onu eğitmeye uğraşıyorlardı. Onunla ilgilenmeye başlamıştım ki bir gün bana gelip bu atın çok hırçın, hiçbir işe yaramaz olduğunu ve en iyisinin ondan kurtulmak olacağını söylediler. Söylediklerinden kuşku duymam üzerine hayvana küçük bir arabanın ön kısmını kırdırttılar ve ayaklarını kanattılar. O gün sinirlerime çok zor hakim olabildim ve kendimi tutmama da Bokaj'ın sıkıntısı neden oldu ancak. Ne olursa olsun kötü niyetten çok zayıflık var onda diye düşünüyordum. Kabahat hizmetkarlar da, fakat onlar da başlarında hiç adam yokmuş gibi davranıyorlar. Tayı görmek için avluya çıktım. Hayvanı dövmekte olan bir hizmetkar benim yaklaştığımı duyar duymaz okşamaya koyuldu. Hiçbir şey görmemiş gibi yaptım. Atlardan pek anlamıyordum ama bu tay güzel görünüyordu bana. Parlak, doru renkli, enine boyuna serpilmiş kırma bir attı. Çok canlı gözleri vardı. Kuyruğu gibi yelesi de hemen hemen sapsarıydı. Yarasının önemli olmadığını görüp sıyrıklarının sarılmasını buyurdu. Ve başka bir şey söylemeden ayrıldım. Akşam şahsı görür görmez tay hakkında neler düşündüğünü öğrenmeye çalıştım. Bana, onun çok uysal olduğunu sanıyordum, dedi. Fakat ona nasıl yaklaşılacağını bilmiyorlar. Azdıracaklar sonunda. Peki ya sen nasıl yaklaşırsın? Bayım, onu bana 8 günlüğüne emanet eder misiniz? Sorumlu tutacağım kendimi. Ne yapacaksın ona? Görürsünüz. Ertesi gün şahıs tayı otlağın harika bir ceviz ağacıyla gölgelendiği ve yanından ırmağın geçtiği bir köşesine götürdü. Marcel'in eşliğinde oraya gittim ben de. En canlı anılarımdan birisidir bu. Şahıs tayı birkaç metrelik bir iple yere iyice çakılmış bir kazığa bağlamıştı. Çok sinirli olan tayın bir süre şiddetle tepinmiş olduğu anlaşılıyordu. Şimdi yatışmış ve yorulmuş, kazığın çevresinde dönmekteydi. Çok daha sakince, şaşırtıcı esneklikteki duruşu görülmeye değerdi ve bir dans gibi çekici geliyordu insana. Çemberin ortasında duran ve her dönüşte ani bir sıçrayışı ipten sakınan şahıs sözleriyle hayvanı kızıştırıyor ya da sakinleştiriyordu. Büyük bir kamçı tutuyordu elinde ama kullandığını hiç görmedim. Havasıyla davranışlarındaki her şey gençliğiyle ve neşesiyle bu işe zevkin, coşkulu görünümünü kazandırıyordu. Birdenbire ve nasıl olduğunu anlamadan hayvanın sırtına biniverdi. Tay yürüyüşünü yavaşlatmış, sonra da durmuştu. Şahıs okşamıştı biraz onu. Sonra birden atın üzerinde gördüm onu. Kendinden emin, hafifçe yeleğe tutunmuş, gülümseyerek eğilip okşamalarını sürdürüyor. Tay bir an çifte attı yalnızca. Ardından düzenli tırısına kalktı yeniden. Öylesine güzel, öylesine kıvraktı ki şahsa imrendim ve bunu kendisine de söyledim. Birkaç gün daha terbiye edilsin. Eğer huylandırmayacak artık onu. 2 hafta içinde bayan bile ona binmeyi göze alacaktır. Bir kuzu gibi uysal olacak. Doğru söylüyordu. Birkaç gün sonra okşanmasına, eğerin konmasına, üstüne binmesine hiç huysuzlanmadan izin verdi at. Hatta Marcel'in bile binecekti. Eğer durumu böyle bir spor yapmasına uygun olsaydı. Deneseniz çok iyi olur bayım, dedi Charles bana. Bunu tek başıma hiç yapmamıştım. Fakat Charles kendisi için de çiftliğin bir başka atını eğerlemeyi önerdi. Onun arkadaşlık etmek arzusuna dayanamadım. Çocukluğumda beni atlı spora götürdüğü için anneme ne kadar da minnettardım. Bu ilk derslerin uzak anısı çok işime yaradı. Eğer üzerinde olmaktan pek şaşkın hissetmedim kendimi. Kısa bir süre sonra korkum kalmadı hiç, rahattım. Şahsın bindiği çok ağır ve sıradandı ama görünüşü hiç de kötü değildi. Dahası şahs çok iyi yönetiyordu onu. Her gün biraz atla dolaşma alışkanlığı edindik. Genellikle sabah erkenden çimenler çiğden parıldarken çıkmayı yeğliyorduk. Ormanların sınırına kadar gidiyorduk. Geçerken sallanan ıslak fındık dalları ıslatıyordu bizi. Ufuk aydınlanıyordu birdenbire. Geniş ağ ovasıydı bu. deniz hissediliyor gibiydi uzaktan. Atlardan inmeden bir an dururduk öyle. Doğan güneş sisi aydınlatıyor, çözüyor ve dağıtıyordu. Dört nala yeniden yola koyuluyorduk sonra. Çiftlikte oyalanıyorduk. İş henüz başlamış olurdu. İşçilerden önce gelmenin ve onlardan üstün olmanın gururlu sevincini tadıyorduk. Sonra onlardan ayrılıyorduk birden. Marcelin'in yataktan kalktığı sırada da Morinier'e dönüyordum. Bol havadan sarhoş, hızdan başım dönmüş, bedenim şehvetli bir yorgunluğa gömülmüş, kafam sağlıklı, istekle dop dolu, taptaze bir halde geri gelirdim. Marcelin bu hevesimi onaylayıp destekliyordu. Ayaklarımda tozluklarımla içeri girdiğimde beni beklemek için çıkmadığı yatağına hoşuna giden bir ıslak yaprak kokusu getirdiğimi söylerdi bana. Sonra gezintimizi, tarlaların uyanışını, işin başlamasını anlatmamı dinlerdi uzun uzun. En az yaşayışım kadar yaşamı hissedişimden de büyük bir sevinç duyuyordu anlaşılan. Çok geçmeden kötüye kullandım bu sevinci. Gezintilerimiz uzadı ve zaman zaman öğleye doğru döner oldu. Bununla birlikte akşamüstüyle geceleri dersimin hazırlanışına ayırıyordum elimden geldiğince. Çalışmalarım ilerliyordu. Bundan hoşnuttum ve derslerimi ileride bir kitap halinde toplama zahmetine katlanmamın olanaksız olmadığını düşünüyordum. Yaşamımın düzene girdiği, belirlendiği ve çevremdeki her şeyi belirleyip düzenlediğim bir sırada doğal bir tepkiyle gotların kaba etiğine gittikçe daha çok bağlanıyordum ve daha sonraları kültürsüzlüğü yüceltmek ve övgüsünü yapmakla beni suçlayacakları denli derslerimde bu etik üzerinde yüreklice durmama karşın kendimde olduğu kadar çevremde de bunu anımsatan her şeye hakim olmak ya da hiç olmazsa ortadan kaldırmak için sıkıntılı bir çaba gösteriyordum. Bu bilgeliği ya da bu deliliği nerelere kadar vardırmadım ki? Kira sözleşmeleri Noel'de son bulan çiftçilerimden ikisi bunu yenilemek amacıyla bana geldiler. Adet olduğu üzere kira sözleşmesi denen kağıdın imzalanmasıydı söz konusu olan. Şahsın güvenceleriyle güçlenmiş, her günkü konuşmalarıyla uyarılmış olarak çiftçileri bekliyordum ben de, kararlı bir biçimde. Bir çiftçinin yerinin zor doldurulacağı düşüncesinden güç alarak ilk önce kira bedelinde bir indirim yapılmasını istediler. Onlara kendi elimle kaleme aldığım ve kira bedellerinin fiyatını indirmeyi reddetmekle kalmayıp kullanmadıklarını sapladığım toprak parçalarını da ellerinden aldığımı belirttiğim sözleşmelerini okuyunca büyük bir şaşkınlığa düştüler. Bunu gülerek karşılamayı denediler ilk önce. Şaka yapıyordum. Ne yapacaktım bu toprakları? Hiçbir değerleri yoktu ki. Ve eğer onlar bu toprakları işlemiyorlarsa buralarda hiçbir şey yapılamayacağı içindi. Sonra ciddi olduğumu görüp ısrar ettiler. Direttim ben de. Kalkıp gitmekle beni korkutacaklarını sandılar. Zaten bu sözcüğü kullanmalarını bekleyen ben de istiyorsanız gidin öyleyse. Sizi zorla tutmuyorum dedim. Kira sözleşmelerini aldım ve gözlerinin önünde yırttım. Böylece elimde 100 hektardan fazla toprak ile kala kaldım. Bir süreden beri bunların yönetimini bokaca bırakmayı tasarlıyor, bu şekilde yönetimi dolaylı olarak şahsa vermiş olacağımı düşünüyordum. Öte yandan da ben de bunlarla ilgilenmek amacındaydım. Zaten kafamı pek fazla kurcalamadım. Girişimciliğin tehlikesi sarmıştı beni. Çiftçiler Noel'de ayrılacaklardı ancak. Bu tarihten önce biz geri dönmüş olabilirdik. Olanları şahsa anlattım. Hemen sevinmesi canımı sıktı. Saklayamadığı sevinci bir kez daha çok genç olduğunu hissetmeme neden oldu. Zaman azalmaya başlamıştı bu arada. İlk ürünün kalkmasıyla tarlaların yeniden ekilmek üzere boş bırakıldığı bir dönemdeydik. Oturmuş bir anlayışa göre ayrılan çiftçinin işleriyle yeni gelenin işleri yan yana yürütülür. Birincisi mallarını hasat zamanından sonra parça parça terk ederdi. Kovulan iki çiftçinin kim besleyip öç almalarından çekiniyordu. Oysa bana yönelik tam bir kibarlık gösterisinde bulunmayı eylediler. Parantez içinde böyle davranmakla ne gibi bir çıkarları olduğunu daha sonra öğrendim ancak. Kısa bir süre sonra yeniden bana dönecek topraklarında gece gündüz dolaşmak için bu durumdan yararlandım. Sonbahar kapıya gelmişti. Çift sürme, tohum ekme işlerini hızlandırmak için daha fazla işçi tutmak gerekiyordu. Tarla sürgüleri, pulluklar, sabanlar satın almıştık. At üzerinde işleri denetliyor, düzenliyor, kendi başıma yönetmekten, üstün konumda bulunmaktan zevk duyuyordum. Bu arada yakın çayırlarda çiftçiler elmaları toplamaktaydılar. Hiçbir yıl bu denli bol olmayan elmalar yoğun otların üzerine düşüp yuvarlanıyorlardı. Çalışanlar işe yetecek sayıda değildi. Komşu köylerden gelenler oluyor, 8 gün için işe alınıyorlardı. Şahs ile ben onlara yardım ederek eğleniyorduk bazen. Bazıları geç kalmış meyveleri düşürmek için dallara sırıkla vuruyorlar. Bir yandan da kendi kendine düşüp uzun otlar üzerinde genellikle zedelenmiş, ezilmiş olan olgun meyveler toplanıyordu. Birkaçının üzerine basmadan yürümek olanaksızdı. Çayırdan yükselen koku yakıcıydı, yumuşaktı ve sürülmüş tarlaların kokusunu karışıyordu. Sonbahar ilerliyordu. Son güzel günlerin sabahları en serin, en berrak olanlarıdır. Ara sıra ıslak hava uzakları mavileştiriyor, onları daha da uzak kılıyor, bir gezintiyi uzun bir geziye dönüştürüyordu. Ülke büyümüş gibiydi sanki. Bazen tam tersine havanın olağanüstü saydamlığı ufku hemen yakına getiriyordu. Bir kanat çarpmasıyla oraya varılacakmış sanırdı. Bu iki durumdan hangisi insana daha açık yılgınlık veriyordu bilmiyorum. Ders üzerindeki çalışmalarım hemen hemen tamamlanmıştı. En azından daha kolaylıkla aylaklık yapabilmek için böyle diyordum kendime. Çiftlikte geçirmediğim zamanımı Marcel'ine veriyordum. Bahçeye çıkıyorduk birlikte. Ağır ağır yürüyorduk. O bitkin ve koluma ağırlığını vermiş olarak akşamın ışıklarla doldurduğu ovaya hakim bir kanepeye gidip oturuyorduk. Omuzuma yumuşak bir yaslanış tarzı vardı Marcel'in ve böylece akşama kadar kalıyorduk, hareketsiz, konuşmadan, günün içimizde erişini duyumsayarak. Aşkımız suskunluğa bürünmesini öylesine iyi biliyordu ki. Marcel'in aşkı sözcüklerin anlatacağından daha da güçlüydü ve ben bu aşktan korkuyordum bazen. Durgun bir suyu ara sıra karıştıran bir esinti gibi en hafif bir heyecan bile alnında gösteriyordu kendini hemen. Bu heyecanda yeni bir yaşamın ürperişini dinliyordu gizliden gizli. Tertemiz, derin bir suya eğilircesine eğiliyordum Marcel'in üzerine ve ne kadar uzağa bakılırsa bakılsın aşktan başka bir şey görünmüyordu onda. Of! Eğer bu mutluluk idiyse biliyorum, tıpkı akan suyun boşuna bir çabayla avuçlarda tutulmak istenişi gibi yakalamak istedim bu mutluluğu o anlarda. Fakat daha şimdiden mutluluğun yanında aşkımı renklendiren ama sonbahar gibi renklendiren mutluluktan başka bir şeyin bulunduğunu hissediyordum. Sonbahar ilerliyordu. Her sabah biraz daha ıslak olan otların alt taraftaki uçları kurumuyordu artık. Hele şafak sökerken bembeyazdı otlar. Hendeklerin sularındaki ördekler kanatlarını çırpıyorlar, vahşice kıpırdanıp duruyorlardı. Ara sıra sudan çıktıkları ve çığlıklar atarak gürültülü bir uçuşla La Morinière'in çevresinde bir tur attıkları görülüyordu. Bir sabah ördekleri göremedik. Bokaş hepsini kümese kapatmıştı. Charles bana her sonbaharda göçme zamanı geldiğinde bu hayvanların kapatıldıklarını söyledi. Birkaç gün sonra hava değişti. Bir akşam kuzeyi ve yağmuru getiren göçmen kuşları sürükleyip götüren büyük bir rüzgar denizin güçlü, sürekli bir soluk verişi belirdi birden. Marcel'in durumu, yeni bir yerleşimin işleri, dersim hakkındaki ilk endişelerim bizi kente çağırmaya başlamışlardı bile. Zamansız başlayan kötü mevsim bizi kırlardan kovdu. Doğrusu çiftliğin işleri nedeniyle Kasım ayında buraya geri dönmek zorunda kalacaktım. Bokaj'ın kış ile ilgili düşüncelerini öğrenmek beni epey üzdü. Bana şahsı deneme çiftliğine geri göndermek istediğini söyledi ve hala orada öğreneceği şeyler olduğunu ileri sürdü. Uzun uzadıya konuştum. Aklıma gelen bütün kanıtları ortaya koydum. Ama düşüncesini değiştirmeyi başaramadım. Hiç olmazsa Charles'ın buraya bir an önce dönebilmesi için bu öğrenimin daha kısa tutulmasını kabul etti. Bokaj iki çiftliğin işletilmesinin hiç de kolay olmayacağını benden gizlemiyordu. Ama söylediğine göre güvenilir ki iki köylüyü yönetimi altına almayı da tasarlıyordu. Bunlar biraz çiftçi, biraz ortakçı, biraz hizmetkar olacaklardı. Böyle bir uygulama iyi bir sonuç veremeyecek kadar yeniydi bu ülkede. Fakat bunu benim istemiş olduğumu söylüyordu. Bu konuşma Ekim sonuna doğru olmuştu. Kasım'ın ilk günlerinde Paris'e yerleşmiştik. Passy yakınlarında S sokağında bir yere yerleştik. Marcel'in erkek kardeşlerinden birinin bize gösterdiği ve bizim de Paris'ten son geçişimizde görüp gezebildiğimiz apartman dairesi babamın bana bırakmış olduğu daireden çok daha büyüktü. Ve Marcel'in yalnızca kiranın fazla oluşundan değil, ayrıca burada oturmanın yol açacağı harcamalar yüzünden de endişeleniyordu biraz. Bütün bu endişeleri yapmacık bir şekilde eğriti şeylerden tiksinti duyduğumu vurgulayarak karşı koydum. Söylediklerime kendimi de inandırmayı zorluyor ve bile bile abartıyordum. Kuşkusuz çeşitli yerleşme harcamaları bu yılki gelirimizi aşacaktı. Ama epey yüklü olan servetimiz daha da artacaktı. Bunun için vereceğim derse kitabımın yayınlanmasına ve hatta büyük bir aptallıkla çiftliklerimin yeni gelirlerine güveniyordum. Böylece her şeye daha bir fazla bağlandığımı kendi kendime söyleyerek ve hissedebileceğim ya da hissetmekten korkabileceğim her türlü serseri tutumu aynı anda yok ettiğimi ileri sürerek hiçbir harcamadan kaçınmadım. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. La Valteri. L A V A L T E R I E. Passi. P A S S Y.